değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Programımızı Özlem Yalçın hazırlıyor. Sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir sizlerle beraberim efendim. Bugün UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun çalışmaları ve somut olmayan dünya mirasları üzerine konuşacağız. Sayın konuğumuz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Öcal Oğuz'la birlikteyiz. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21, elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Sayın Oğuz, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Burcu Hanım. Sağ olun.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO, eğitim ve bilim çalışmalarının yanı sıra dünya değerlerine sahip çıkmak için de çalışmalar yürütüyor. Kurum bu konudaki amacını bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak olarak ortaya koyuyor. İlerleyen dakikalarda konuşacağız yine Türkiye'deki çalışmaları, Türkiye'deki kültürel mirasları. Ama öncelikle UNESCO'nun genel olarak tüm dünyadaki mirasları korumak için yaptığı çalışmalarla başlayalım.
Öncelikle size ve yapımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. UNESCO çalışmalarını değerli bulup beni de bu sohbet için davet ettiğiniz için. Burcu Hanım, miras kavramı üzerinden UNESCO konularını belki tartışabiliriz. Hı hı. Burada da UNESCO şunu esas alıyor. Bir, dünyada insan eliyle ortaya konulmayan doğal dediğimiz bir miras var. Bu insanlığın aynı zamanda biyoçeşitliliğini sağlıyor ve biyolojik alanlardaki mirasların korunması ile ilgili bir duyarlılığı var. İkinci duyarlılık da kültürel çeşitliliği sağlamaya yönelik duyarlılık. Yani bir biyoçeşitliliğin korunmasını temel alıyor UNESCO miras kavramlarıyla. Hı hı. Bir de kültürel çeşitliliği. Hı hı. Biyoçeşitliliği elbette ki en temel kabul ettiği şey sürdürülebilir kalkınma 2030 hedeflerini şu anda en son kabul etti UNESCO'da Birleşmiş Milletler'le birlikte. İnsanlığın zenginliğinin, doğal zenginliğin ve kültürel zenginliğin yok olmaması için çaba harcıyor ve bütün programlarını ona göre yürütüyor. Mesela 72 yılında kabul edilen bir sözleşme var ve bugün de çok tanınan, bilinen bir sözleşmedir bu. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi. Bu sözleşmeye göre biliyorsunuz bizim Kapadokya gibi, Pamukkale gibi, İstanbul Tarihi Yarımada gibi, en son gündemde olduğu şekliyle Göbekli Tepe gibi miraslarımız bu listenin içerisinde. Bu liste hem doğalı hem de kültürel olanı içeriyor veya hem doğal hem de kültürel birlikte olabiliyor. Buna da karma diyoruz. Karma mirasları içeriyor. Bizim mesela Kapadokya'mız ve Pamukkale'miz hem kültürel içinde miraslar var hem doğal miraslar var. Onun için karma miraslar kategorisinde UNESCO'da kabul ediliyor. Bu 72 sözleşmesinin yanında mesela biyosfer rezervini koruma diye bir başka bir programı var. Orada da şeyi hedefliyor UNESCO. Biyolojik çeşitliliği ve el değmemişliği, bakirliği korumayı hedefliyor. Mesela bu anlamda bizim Gürcistan sınırında Artvin'in Boçka ilçesinin böyle bir sınıra yakın bölgesinde Camili denilen bir bölge var. O Camili biyosfer rezervi olarak dünya tarafından da tanınıyor. Orayı koruyoruz ve bakir bir alan olarak. Bunun dışında mesela jeolojik oluşumları koruyor, miras olarak kabul ediyor. Bu miras kapsamında da bizim Kula Jeolojik Parkımız var. Orayı koruyor ama bütün kanyonlar, işte doğal oluşumlar, yanardağlar, mesela Erciyes gibi, Hasan Dağı gibi pek çok oluşum da aynı zamanda bizim jeolojik mirasımız şeklinde mağaralar falan onlar var. Üçüncü kategoride kültürel olan miraslar var. Bununla ilgili olarak da UNESCO 6 temel sözleşme ile kültürü ve kültürel çeşitliliği korumaya çalışıyor. Bunlardan birincisi mesela herhangi bir yerde çatışma olduğu zaman bir kültürel mirasın korunması, ya bu yapı olabilir, kaçırılabilir el ürünü, yani kolay taşınabilir ürünler olabilir. Bunu korumaya yönelik bir sözleşme yapıyor 54'te. Sonra 70 yılında kaçakçılığı yapılan mirası önlemekle ilgili bir sözleşme yapıyor. Ama bunların bir listeleme biçimi yok, yani uluslararası listesi yok. Biraz önce söylediğim 72 sözleşmesinin doğal ve kültürel mirası koruma listesi var. Üçüncü bir listeleme biçimi, somut olmayan miras dediğimiz mirası UNESCO korumak istiyor. Burada da bizim 17 mirasımız oldu şu ana kadar Türkiye olarak. Bu tarzda. Bir de kültür programının içinde değil, iletişim denilen bir programın, bilgi ve iletişim denilen bir başka sektörün içinde UNESCO. Dijitalleştirilmek suretiyle yanması, yıpranması, savaşta kaybolması, sel gibi afetlerle ortadan kalkması söz konusu olabilecek yazma veya daha benzer kırılgan mirasları koruyor. Mesela orada da biz son olarak Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügat-ı Türk'ünü, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini, Kültepe tabletlerini, İbn Sina yazmalarını, onları bu miras listesinin içerisine dahil et. Pir Reis haritası dahil olmak üzere. Dolayısıyla şöyle bir genelleyecek olursak, insan eliyle bin yıllar boyunca yapılmış edilmiş olan mirasların gelecek kuşaklara korunup, geliştirilip, saklanıp, emanet edilmesini sağlamak isteyen bir UNESCO yaklaşımı. Bir de doğanın bugüne kadar bize getirdiği bitki, hayvan çeşitliliği, doğal güzellikleri, suyun rasyonel kullanılması gibi biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir miras yaklaşımı var UNESCO'da.
Evet. Yani biyoçeşitlilik ve kültürel olarak ikiye ayırabiliyoruz ve bunların altında da bu dallar
doğru,
var.
Doğru.
Peki UNESCO Türkiye Milli Komisyonu nasıl kuruldu?
Bu sene çok güzel bir soru sordunuz Burcu Hanım. 2019 yılı bizim kuruluşumuzun 70. yılı.
Hı hı.
1945 yılında UNESCO kurulmuştu. UNESCO kurulurken hedeflenen 1945 yılı olduğu için temel hedefi, Birinci Dünya Savaşı, peşinden İkinci Dünya Savaşı geçirildi. Bu iki dünya savaşında insanlık çok dünyayı da tahrip etti. Kendi kültürünü, varlığını da tahrip etti. Dolayısıyla denildi ki biz öyle bir organizasyon yapalım ki bir daha insanlık savaş gibi büyük bir felaketin içerisine düşmesin. Bu hedefle o zaman ne yapalım denildi. UNESCO öncelikle insanları cehaletten kurtaralım. Cehalet ön yargıyı besler. Ön yargı da çatışma ortamı oluşturur. Dolayısıyla biz herkesi okur yazar yapalım. Herkes eğitimli olsun. Öncelikle eğitim bakımından UNESCO bunları önceledi. Sonra dedi ki insanların eğitimi oldukça ön yargısı azalmaz. Ön yargıyı azaltacak ikinci faktör olarak da insanların birbirleriyle görüşmesini sağlayalım. Yani diyalog kurmalarını sağlayalım. Kültürler arasında diyalog olsun. O zaman ne yapalım? Kültürleri koruyalım ki tek tip bir kültür olmasın dünyada. O çok çeşitlilik içerisinde herkes birbirinin kültüründen yararlanarak, koşturarak, temas kurarak diyalog vesilesi olsun kültür ortamları denildi. Üçüncü bir ortamda diyalog olacaksa toplumların refahını da yükseltmek lazım. Çünkü refah toplumu olmazsa çatışma toplumu doğar denildi. Bu sefer de bilim yoluyla, sosyal bilim yoluyla insanlığın kalkınması için çalışalım denildi. Dolayısıyla UNESCO'nun adında yer alan eğitim, bilim, kültür kelimeleri tamamen bu perspektifle, bu düşünceyle ortaya çıktı. Dolayısıyla UNESCO Sözleşmesi 45 yılında kabul edildi. 46 yılında Türkiye bunu onayladı. Ve onayladıktan 3 sene sonra da, yani 49 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nu kurdu. UNESCO'nun ana sözleşmesinde UNESCO'ya taraf olan, üye olan daha doğrusu her devlet bir milli komisyon kurmaya mecburdur diye bir hüküm var. O hüküm çerçevesinde Türkiye o dönemde bütün toplum kesimlerini içine alabilecek, herkesin kendini ifade edebileceği bir milli komisyon yapısı oluşturdu. Süreç içerisinde yenilenerek, gelişerek en son 2004 yılında yeni bir mevzuatla daha da demokratik ve güçlü bir milli komisyon yapısına ulaştırıldı milli komisyonumuz. Dolayısıyla tam bu sene 70. yılı, 70 yıldır UNESCO ideallerinin Türkiye'de öğrenilmesine ve yaşatılmasına, Türkiye'nin değerlerinin ve birikimlerinin, zenginliğinin, tecrübesinin de UNESCO aracılığıyla dünyaya aktarılmasına aracılık ediyoruz biz.
Evet, peki ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?
Dediğim gibi biz UNESCO'da, yani UNESCO'nun Paris'teki genel direktörlüğünde hangi birimler, hangi yapılar, hangi programlar, hangi sistem varsa biz onu Milli Komisyon olarak kendi bünyemizde de icra ediyoruz, yapıyoruz. Bu çerçevede biz eğitimi önceliyoruz öncelikle. Bizim için de hem 2015 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma 2030 hedeflerinde belirtilen 17 hedefin en önemlisi ve güçlüsü ve UNESCO tarafından icra edilmesi isteneni eğitim hedefidir. Yani dördüncü hedeftir. Burada hedeflenen şu idi, vakti zamanında herkes okur yazar olsun idi. Daha sonra kız çocukları da okusun, yani cinsiyet ayrımcılığı yapılmasın eğitimde. Sonra eğitimde dezavantajlar, yani fakirler, vücut bütünlüğü olmayanlar veya herhangi bir noksanı bulunanlar, yani vücut bütünlüğü açısından veya herhangi bir nedenle toplum dışına itilmiş olan gruplar olabilir bunlar. Bütün bunların eğitim sisteminin içerisinde yer almasını sağlayan bir UNESCO yaklaşımı var. Biz de bu hedef doğrultusunda mesela haydi kızlar okula gibi, fakir öğrencilere yardım yapılması gibi, okula erişemeyenlere servis verilmesi gibi devletimiz de pek çok şeyi süreç içerisinde yapıyor UNESCO ile entegre olarak. Son olarak UNESCO eğitimde, yani eğitimli insanlar haline gelmekten daha fazlasını istiyor şimdi. Kaliteli eğitim. Yani şunu kastediyoruz. Eğitim verdiğimiz zaman o hayat boyu topluma da kendisine de yararlı bir eğitim olsun. Çünkü bazen sizler de biliyorsunuz, eğitimde müfredatların değişmesi gerekiyor. Eğitim sürekli güncelleme gerektiriyor. Yararsız bir eğitimi verip hayatta hiç kullanmayacağı bir şeyden diploma alan insanların nihayetinde mutsuz olduğu, işsiz olduğu da bir gerçek olduğuna göre demek ki UNESCO'nun en temel hedefi kaliteli eğitim. Kaliteli eğitim neyse günün şartlarına uygun eğitim anlamına geliyor. İkinci bir husus da eğitim sadece ve sadece bir dönemi, bir okul dönemini içine almamalı UNESCO'nun yeni hedefinde. Hayat boyu öğrenme.
Daha çok. Evet.
Aynen. Hayat boyu öğrenme devam etmeli. Bu mesleki kurslarla olabilir, başka şekillerde olabilir ama insan her zaman kendini yenilemeli. UNESCO bunu eğitimde ideal olarak benimsiyor. Eğitim sektörü içerisinde bunu yapıyoruz. 2 yılda bir UNESCO'da genel konferans yapılır Burcu Hanım. Bu genel konferansta da şimdi eğitim dedim, eğitim komisyonu kurulur ve 2 yıllık planda ne yapılmış geçen 2 yılda? Gelecek 2 yılda veya daha ileriki yıllarda neler yapılacak? Bunlar kararlaştırılır. İkinci bir konusu UNESCO'nun bilimdir. Bilim sektörü diye bir sektörü var. Bu sektörde de şunu dikkate alır. Öncelikle bilim doğal mirasın korunmasıyla ilgili en önemli duyarlılığı sağlar. Şöyle ki mesela okyanuslar, buzulların erimesi, tatlı su kaynaklarının azalması gibi pek çok doğayla ilgili, iklimle ilgili mesela flora ve fauna konusu, yani hayvan çeşitliliğinin, bitki çeşitliliğinin sürekli kaybolma tehlikesi gibi konular ve ardından da sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler inşa etmek, toplumları bu açılardan geliştirmek açısından mühendislik konuları UNESCO'nun bilim sektörü içerisinde yer alır. Bütün bu tartışmalar, yani insanlığın geldiği ve gelebileceği noktalar UNESCO'nun bilim sektörü içerisinde çalışılır. Üçüncü bir sektörü sosyal ve beşeri bilim sektörü vardır. Burada da insanı, mesela son dönemlerde yaşadığımız ve Türkiye'nin maruz kaldığı çok ciddi bir göç meselesiyle karşı karşıyayız. Suriye'den gelen misafirlerimiz neredeyse 4 milyonu geçmek üzere. Başka ülkelerden, Afganistan'dan, Pakistan'dan, başka yerlerden de, Irak'tan da gelenler var, göçmenler var. Dolayısıyla biz bu göç meselesinde dünyanın en önemli geçiş noktalarından biriyiz ve çok kaynak harcıyoruz buraya. Bu bakımdan sosyal ve beşeri bilimde onların entegrasyonu, onların korunması, onların ülkelerine tekrar döndükleri zaman rehabilitasyonu gibi pek çok faktör de gene UNESCO'nun sosyal ve beşeri bilimler konusunda bir bölüm olarak. Yaşlanma günümüzde gittikçe artıyor. Biliyorsunuz Türkiye nüfusu Avrupa'ya göre çok genç bir nüfustu yakın tarihe kadar ama şimdi istatistikler öyle göstermiyor.
Bizde mi yaşlanmaya başlıyoruz?
Bizde hızlı bir şekilde dünyanın yaşlanan ülkelerinden birisiyiz. Dolayısıyla yaşlılıkla ilgili tedbirler alınması gerekiyor. Sosyal ve beşeri bilim sektörleri bununla uğraşıyor. sağlıkla ilgili konular mesela bu sektörde etik kurallar, biyoetik kurallar, ilaçla giden yoldaki zorluklar, sorunlar vesaire gibi hastalıklar hakeza bunlar gündeminde. Ve nihayetinde kültür dediğimiz bir sektör var. Biraz önce konuştum. 6 sözleşmeyle önemli bir şekilde kültürü tartışıyor UNESCO. Ve bir de iletişim dediğimiz alan var. Sizin alanınız çok önemli bir sektör. Özel günler ilan ediyoruz. Mesela radyo günü var 14 Şubat tarihinde gelecek. Onun ardından şey var. Belgelerin korunmasıyla, dijitalleştirilmesiyle ilgili belge yönetimi var. Bütün bunların altında da pek çok alt programla, pek çok sözleşmeyle, pek çok tavsiye kararıyla UNESCO bütün bu faaliyetlerini milli komisyonlar aracılığıyla ülkelere duyuruyor. Oralardan gelecek reflekslerle de yeni yol ve yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyor.
Evet, Sayın Oğuz. Biz programımızda her hafta bir türkü çalıyoruz. Türkülerimiz de bizim en önemli değerlerimizden biri, böyle düşünüyoruz. Dilerseniz bir türkü arası verelim. Ardından sohbetimiz devam etsin. Fatma Topçu'dan bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Bir Dalda İki Elma. Değerleriyle Türkiye programını dinliyorsunuz. Bizlere +90 312 463 34 19 463-34-21 numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la sohbetimiz devam ediyor. Sayın hocam, biyoçeşitlilik ve kültürel olarak ikiye ayırmıştık. Somut ve somut olmayan dünya listesi, dünya mirası listesi var bir de. Bunlar nedir?
Burcu Hanım, UNESCO'nun gerçekten itiraf etmek, kabul etmek lazım gelir ki kültürel mirası koruma bakımından çok öne çıkmış 102 programı var. Bu iki programdan birisi 72 yılında kabul edilmiş olan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi. Ki bu sözleşmeye biz şu anda 18 mirasımız uluslararası listede, 71 mirasımız da geçici listede yer alıyor. Dolayısıyla çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz ama hiç de kötü olmadığımız bir yerdeyiz. Yani 18 mirasta. Mesela Türkiye şöyle düşün söyleyeyim. Bir kavşak ülkesidir Türkiye. Yani kuzeyden güneye giderken Anadolu gerçekten iki bölgeyi ayırır ya da birleştirir. Doğudan batıya giderken de iki bölgeyi ayırır veya birleştirir. Hı hı. Dolayısıyla böylesine kültürel bir zenginlik de 15 bin yıla uzanan bir kültürel mirasın üzerinde oturuyoruz. 12 bin küsür yıllık Göbekli Tepe'yi geçen sene Dünya Miras Listesi'ne kaydettirdik. Birkaç sene önce de Çatalhöyük 10 bin yıllık bir tarihe sahip, o Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla insanlığın mesela şu anda Kuzey Amerika'da hani Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı merkez alarak söyleyecek olursak, oradaki kalıcı yapıların tarihi 300-400 yıl, 500 yıl geriye gitmezken, daha çok göçebe hayatlar vardı orada biliyorsunuz. Güneyi saymıyorum.
Burada muazzam bir kültür
burada
var.
Burada 15 bin yıldan söz ediyoruz. Hı hı. Bunların yanı sıra yakın tarihimizde de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır burası. Sümer medeniyetinin izlerini burada bulabilirsiniz. Hitit medeniyetinin, Akat, Frig, Lidya, geliyorsunuz yakın tarihte beylikler, Selçuklu, Osmanlı, Bizans daha öncesinde tabii, Roma. Bütün bu medeniyetlerin her birinin bir izi, kalıntısı, eseri, bakiyesi var Anadolu'da. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'nin normalde bu miras listesinde kıyasladığımız zaman İtalya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, Almanya'nın gibi 45-50 mirası varken Türkiye'nin 18 mirasının olması Türkiye'ye bir haksızlık. Ama uluslararası toplumun yaptığı bir haksızlık değil. Biz kendi miraslarımızı uluslararası topluma sunmakta geç kalmışız. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bunu her yıl bize ayrılan kotaları kullanarak bu miraslarımızı uluslararası toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda mesela UNESCO'ya 195 devlet üyedir. Bu 195 devletten 192'si bu sözünü ettiğim 72 sözleşmesine taraf olmuştur. Yani uluslararası toplumun gönüllülük, rıza esasına göre taraf olunan bir sözleşmesine bu kadar yüksek oranda taraftar bulmak gerçekten bu sözleşmenin kalitesini ve evrenselliğini gösteriyor. Bu bakımdan UNESCO'nun en başarılı kültür koruma programlarından birisi bu doğal ve kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Tabii daha sonra somut olmayan ifadesi başka bir sözleşme için geldiği için bu miras alanına somut miras diyoruz, hı hı, büyük oranda. Dolayısıyla bizim de UNESCO Milli Komisyonumuz bünyesinde somut miras ihtisas komitemiz, somut olmayan miras ihtisas komitemiz gibi uzmanlardan oluşan, akademisyenlerden oluşan bir yapımız var. Biz de orayı izliyor ve Türkiye'nin ilgili kurumlarına bu konularda UNESCO'da olup bitenleri istişarelerle aktarıyoruz. Şimdi bu 72 sözleşmesinin içerisinde dediğim gibi biz 2016 yılında ilk defa bu sözleşmenin Hükümetler Arası Komitesi niteliğindeki Dünya Miras Komitesi'ne ev sahipliği yaptık. Ve dolayısıyla 4000-5000 civarında dünyadan uzmanı, konunun ilgilisini, temsilcisini davet ettik. Geldiler İstanbul'da bu toplantıları yaptık. 83 yılından itibaren biz bu sözleşmeye, miras listesine unsur yerleştirmeye, koymaya başladık. Ve bugüne kadar 18 mirasımız oldu. Mesela çok gündemde olan bir konu olarak İstanbul Tarihi Yarımadası biliyorsunuz. Çok önemli bir miras alanıdır ve orası bizim Dünya Miras Listesi'ndedir. Mesela Anadolu'ya doğru geldiğimiz zaman Safranbolu tarihi evleriyle çok mükemmel bir yerdir. Safranbolu bizim UNESCO miras listemizdedir. Hı hı. Biraz önce bir vesileyle konuşmuştuk. Karma miraslarımız olarak,
evet,
Kapadokya ve Pamukkale, hı hı, miras listemizdedir. Aşağı doğru indiğimizde Muğla ile Antalya'nın kesişme noktasında Santos ve Leton diye Roma dönemi, Bizans dönemi eserlerinden kalıntı bir mirasımız var. O hakeza öyle. İşte geçen yıl yani 2018 yılı içerisinde Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir mirasımız olarak listede var. Çatalhöyük hakeza öyle. Mesela Osmanlı'nın ve Mimar Sinan'ın şaheseri diyeceğimiz Selimiye, Edirne'de dünya miras listesindedir. Bunun yanında Selçuklu beylikler döneminin en görkemli ve bana göre işlenmesi ve üzerinde çok durulması gereken Divriği Şifahanesi Camisi dünya miras listesindedir ve o ince taş işçiliğiyle mükemmel bir eserdir. Hikayesiyle, yani taş adeta bütün bir binanın dış yüzeyi bir resim gibi taşlarla oyulmuş mükemmel bir eserdir. Biz yeteri kadar tarihi kültürel değerlerimizi işleme, sanata dönüştürme, onlardan esin kaynaklarını başka şekillerde kullanma başarısını pek gösteremiyoruz ama bu çok önemli bir kültürel mirasımız. Herkese mesela hem Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hem Kafkaslardaki pek çok milletin, Ermeni, Gürcü, diğer etnik gruplar olabilir. Onların ortak mirası olan Ani mesela önemli bir kültür mirasıdır ve çok önemlidir. Ani de mesela biz üzerinde çok fazla durmayız ama bizim Selçuklu Anadolu tarihimiz için biz Malazgirt'te 1071'de Anadolu'ya girdik diye söyleriz. Fakat Kars 1071'den çok önce Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından alınmış. Orada cami yapılmış. Anadolu'daki ilk Türk camisi Ani dediğimiz bu harabelerin içerisindedir. Yani hem komşu kültürlerin hem bizim kültürlerimizin buluşma noktalarından birisidir. Bunun gibi miraslarımız orada bulunuyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu anlamında Bursa'daki tarihi miraslarımız ve Cumalı Kızık dediğimiz yerleşim yeri hakeza o şekilde dünya miras listesindedir. Kısacası baktığınız zaman Hitit mesela eseri olarak hani Hattuş'a dünya miras listesindedir. Yani bir yerde Hitit'e gidiyorsunuz, bir yerde 12 bin yıllık kadim bir medeniyete gidiyorsunuz, bir yerde yakın dönemde Osmanlı medeniyetini Selimiye'ye gidiyorsunuz, bir yerde Selçuklu'ya gidiyorsunuz, Bizans'a gidiyorsunuz, Roma'ya gidiyorsunuz. Bütün bunlarla böylesine bir gezintiyi Anadolu'da bu kadar mirasla yapabilmek gerçekten mükemmel bir zenginliktir. Ve bu zenginliğin işte benim daha doğrusu istirhamım, bizim sanat yapıcılarımızın bunun üzerine daha fazla gitmesi lazım. Sinemamızın bunun üzerine gitmesi lazım. Dizilerimizin leitmotifinin buralar olması lazım. Hı hı. Yani eğer birileri orada buluşacaksa, yani mesela sevgililer birbirine randevu veriyorsa gitsinler orada, o miras alanlarında versinler. Orada buluşalım desinler. Oradan bir çekim girsin. Daha çok duyuyoruz vesaire gibi. Lazım. Hani pek çok dramatik unsurun içerisinde bunlar eklenebilir. Biz somut olmayan demiştiniz. Evet. Ona da gelip, bu da gerçekten UNESCO'nun yaptığı kültür alanındaki ikinci görkemli iştir. İtiraf etmek lazım. Bu sözleşmeye de şu ana kadar 195 UNESCO üyesinden 180'i dahil olmuştur. Aşağı yukarı belki 179'dur şu anda. Burada da Türkiye çok başarılı bir süreç geçirmiştir. 2003 yılındaki bu sözleşmede de. Mesela bizim sanatımızın en önemli unsurlarından birisi olan meddahlık geleneği var. Hikaye anlatma geleneği. Bu miras listesindedir. Hakeza Mevlevi kültürümüzün en önemli unsuru olan sema törenleri bu miras listesindedir. Yine Alevi Bektaşi edebiyatımızın, literatürümüzün, kültürümüzün zengin ve görkemli unsuru sema bu kültürün içerisindedir. Hakeza Osmanlı sanatının en önemli kağıt sanatlarından birisi olan Ebru bunun içindedir. Yine Osmanlı'dan dünyaya yayılmış olan kahve içme kültürü, Türk kahvesi diye geçiyoruz. Bu miras listesindedir. Görkemli bir sözel edebiyatımız, aşık edebiyatımız, aşıklık sanatı bu listenin içerisinde yer alıyor. Karagöz sanatımız bu listenin içerisinde alıyor. Çini sanatımız, Osmanlı'nın geliştirdiği mükemmel bir sanat, bunun içerisinde yer alıyor. Mesela uluslararası toplumla 12 ülkeyle bir araya gelerek yaptığımız bir dosya var. Nevruz dosyası. Hindistan'dan, Pakistan'dan bize kadar çok geniş bir coğrafyada İran'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, herkesi Afganistan'ı içine alan geniş bir coğrafyada Nevruz dosyamız var. Yufka ekmek geleneğimiz var bu dosyanın içerisinde. Keşkek kültürümüz var bu dosya listenin içerisinde. Son olarak Makedonya ile Hıdrellez'i biliyorsunuz, Hıdrellez hem Irak'ta hem Suriye'de hem de Balkanlar'da 8-10 ülkede Müslümanlarla komşu olan Türkler kutladıkları bir bayram ve yeni yıl kutlaması. Onu Makedonya ile ortak dosya yaptık. Son 2018'in sonunda 2019'a girerken Aralık ayında Dede Korkut kültürünü somut olmayan miras listesine kaydettirdik. Türkiye olarak Kazakistan ve Azerbaycan'la birlikte. Dolayısıyla Dede Korkut da dünyanın benzetmek gibi olmasın ama yakınlığından dolayı söylüyorum. Homer destanı ne kadar etkiliyse dünya edebiyatında, İlyada ve Odysseia, Dede Korkut'un 12 boyu da aslında onlar kadar görkemli ve güçlü bir edebiyat ve kültürdür. Onlar da şu anda dünya miras listesinde somut olmayan anlamında. Dolayısıyla yani Türkiye ve onunla işbirliği halinde çalışan pek çok yakın ülkenin ortak çalışmasıyla pek çok mirasımız hem somut hem somut olmayan olarak UNESCO aracılığıyla uluslararası topluma kabul ettirilmiş durumda. Şu anda UNESCO'nun ana sayfasına girilip Çatalhöyük, Hıdrellez, Ebru Sanatı, Türk Kahvesi veya İstanbul Tarihi Yarımada gibi yazdığınızda pek çok belge, pek çok veri, pek çok fotoğraf geliyor. Bunlar da uluslararası toplumun gezi, seyahat gibi alanlarda burayıları tercih etmesini sağlıyor. Mesela 600 küsür yıllık görkemli bir güreş sanatımız biliyorsunuz, Edirne Yağlı Güreşleri, hı hı, Kırkpınar. O dünya miras listesinde somut olmayan da. Bu tarz çalışmalar, evet, devam ediyor.
Türkiye'nin varlıklarının bu listeye eklenmesi konusunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun çalışmaları neler? Az önce bahsetmiştik.
Evet, burada da şunu yapıyoruz. Öncelikle biz şuna dikkat ettik. Uluslararası toplumla, dünyayla buluşmamız lazım UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak. Afrika ülkeleriyle bir sistem kurduk. Afrika ülkeleri ve Türkiye miras tartışmalarını başlattık. Latin Amerika ile böyle bir toplantılar yapıyoruz. Balkanlarla yapıyoruz. Arap ülkeleriyle yapıyoruz. Zaten biz birinci grupta olduğumuz için Batı Avrupa ile yapıyoruz. Bir de bunlara ilaveten Türk Cumhuriyetleri ile yapıyoruz. Mesela 2010 yılından bu tarafa benden önceki başkanımız Profesör Nabi Avcı'nın döneminde başlattığımız ve bizim de sürdürdüğümüz Türk Cumhuriyetleri ile yıllık UNESCO Milli Komisyonları toplantıları icra ediyoruz. Bu toplantılarda somut ve somut olmayan miraslarımız üzerinden neleri birlikte hazırlayabiliriz, hangi konuları çalışabiliriz, istişare ediyoruz. Karşılıklı olarak ya onlar bir dosya hazırlıyor ya biz hazırlıyoruz ya o gelip bir araya gelip hazırlıyoruz ve bunları işbirliği halinde uluslararası toplumla paylaşıyoruz. Milli Komisyon olarak devletimizin bu tarz dosya hazırlayan kültür konusu olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile somut olmayan somut mirası, Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ile de somut olmayan mirası istişare ediyoruz. Bu istişareleri Dışişleri Bakanlığımızı da işin içerisine katarak onların vizyonu, vitrini, bakışıyla birlikte bütünleştirerek bu üç kurumun ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin veya diğer ortak dosya sunacağımız ülkeler hangileriyse onların da katkı ve katılımlarını sağlayarak uluslararası topluma aktarıyoruz. Yani biz UNESCO'da olup biteni Türkiye'ye aktarma, Türkiye'nin ihtiyaçlarını, olup bitenini, deneyimlerini de uluslararası topluma aktarma bakımından bir aracı kurumuz aynı,
evet,
zamanda.
Bir kotadan, evet, bahsetmiştiniz bununla ilgili. Evet. O nedir?
Şöyle ki ne yazık ki yani bu sözleşmeler başladığı günlerde her ülke motive olsun diye hiçbir kota koymadan miraslar rahatlıkla giriyordu. Mesela 72 sözleşmesi kabul edildikten sonra 75 yılında kabul edildi. Geçen süre içerisinde her yıl 3-5 mirasınızı doğrudan UNESCO'ya sunabiliyordunuz. Onlar da kabul ediyordu. 2003 yılında imzalanan somut olmayan miras sözleşmesi de 2006 yılında yürürlüğe girdi. 2009 yılında, 2010 yılında kim ne kadar miras sunmuşsa, mesela Çin 20'ye yakın, Japonya 15'e yakın, Kore 10'a yakın mirası aynı anda sundu ve herkes kabul etti bunu. Dolayısıyla bu şimdi yeni gelen süreçte UNESCO listeler kabardığı için her ülkeye yılda bir defa miras sunabilirsin, bir miras sunabilirsin getirdi. Şimdi biz yıllık kotamızı kullanmaya çalışıyoruz. Yani boş geçmiyoruz ama eski günlerde olsaydık her yıl 4-5 miras
biraz
sunabilir.
Biraz geç kalmışız liste, ama.
İşte onu kastediyorum. Evet, evet. Yani bu sözleşmelerin kuruluş döneminde 70'li yıllarda biraz daha yoğun çalışmamız gerekiyordu. Ama telafi edeceğimizi umuyorum ben.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Oğuz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la beraberdik. Değerli dinleyicilerimiz, programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. bir kere daha hatırlatmış olalım sizlere. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.